Ayrım 8. Bir İnsan. Oriana Fallaci, sayfa 104. Bölüm 4. İdama mahkum edilmiş bir insanın kaçıp yakalandıktan sonra bu yıkımın altından nasıl kalktığını ve yeniden bir kaçış yolu tasarladığını anlayabilmek için ancak seni tanımak gerekir. Bu dediğim, aradan 1,5 ay geçtikten sonra Gudi'den Boyatis'e naklettiklerinde olmuştu. Pastorakos oranın müdürü değildi artık. Sen kaçtıktan sonra onu başka bir yere nakletmişlerdi. Hücrenin önünde bu kez seni bekleyen kocaman kafası dazlak, yaşı 50'yi bulmuş, gaga burunlu şişman biriydi. Domuzunki gibi gözleri vardı. Merhaba Aleko, hoş geldin. Hoş geldin. Kirpiklerinin altından süzdün onu. Kocaman, ağır ve titrek elleri vardı. Kolayca yalvarabilecek, aynı kolaylıkla da dövebilecek ellerdi. Kimsin? Ben Nikola Zakarakis'im, Aleko, yeni müdür. Ne istiyorsun? Seninle konuşmak istiyorum. Sonra sana ne düşündüğümü söylemek istiyorum. Neymiş düşündüğün Zakarakis, söyle bakalım. Ben senin cesur, yürekli bir insan olduğun kanısındayım. Bu nedenledir ki, General Ioannidis'le hemen anlaşabildim. Ona şöyle dedim, sayın generalim, olanlar oldu. Bu çocuğun işlediği hataları unutalım ve ona insancıl davranalım. Böylece sonunda pişman olsun. General de bana ne önerdiğimi sordu. Ona hoşgörülü armağan edelim, onunla konuşalım ve kelepçesini çıkaralım. Peki, kelepçeyi çıkaralım. Bir yıldır elinde. Bir iyi niyet belirtisi olsun. Ioannidis pek taraftar değildi ama sonunda sorumluluğu bana verdi. Hem budala, hem açık göz, hem tehdit edici, hem yumuşak. Sen bu tipin yabancısı değildin. Her tür otorite karşısında eğilen bir tip. Diktatörlükler bu gibiler yüzünden türüyor, tiranlıklar bu gibilerle güçleniyor. Kartları açık oynamak gerekirdi. Kimliğini ona açıklamalıydın. Onu itmek ve tahrik etmek gerekiyordu. Bitirdin mi sözlerini Zakarakis diye sordun. Hayır Aleko, bir şey daha ekleyecektim. Senin ne amaçla geldiğini biliyorum. Benim iyi biri olduğumu, hoşuna gittiğimi söylüyorsun. Ne yapalım yani? Sana solanalım mı? Sana bu iyiliği yapamam Zakarakis. Pis, çirkin ve iğrençsin. Ne? Kime? Bana ha? Evet sana. Sen değil, şeyine, yüzüne bile bakılacak birisi değilsin. Vay katil, satılmış seni. Komünistlere satılmış kiralık katil. El gol işaretleri yaparak uzaklaştı. Birkaç saat sonra yine çıka geldi. Kararlıydı. Aramızda geçenler için üzgünüm. Benim kabahatim oldu. Şaka yaptığını anlamadım. Oysa şakacı olduğunu söylemişlerdi. Unutmuştum. Kendimi bağışlatmak için bak sana ne getirdim. Al. Birden gözlerim parladı. Boş olduğun zamanlar elinde tesbihle oynamayı severdin. Şimdi hücrede böyle bir armağan daha da çok sevindirirdi seni. Fakat bunu kabul etmek, adamı kabullenmek, sen de haklısın, senin de bakmak zorunda olduğun bir ailen var diye anlayış göstermek olurdu. Sıkı durman, yumuşamaman gerekirdi. Birbirinize düşman olduğunuzu vurgulamalıydın. O çok değerli armağana doğru parmaklarını uzatmamak için kendini zor tuttun. İstemiyorum. Hadi canım, al şunu, iştenlikle veriyorum. Ben senden tek bir şey istiyorum Zakarakis. Çektin mi su gelen bir tuvalet. Fakat bütün hücrelerde lazımlık var. Ben istemiyorum, tuvalet istiyorum. Anlayışlı davran. Bu armağanla yetin. Ben faşistlerden armağan almam. Ben faşistlerden yalnızca tuvalet istiyorum çünkü hakkım. Zakarakis çok bozuldu. Er ya da geç faşizm sözcüğünü kullanacağımı biliyordu. Buna göre bir yanıt hazırlamış bulunuyordu. Bak, sen gençsin öyle kocuğum. Sorunları anlamıyorsun. Senin yaşında ben de faşizmden söz ederdim. Faşizmden olumsuz biçimde söz ettim demek istemiyorsun herhalde. Evet, olumsuz söz etmiştim. Çünkü kafam çalışmıyordu o zaman. Sonra da Mussolini ülkemizi işgal etti. Tutsak olarak Rimini'deyken İtalyanlarla tartışırdık. 1940'daydı. Rimini'deki tartışmada Mussolini'nin bir katil, insanlığın felaketi olduğunu söyledim. Bravo Zakarakis, bravo. Onlarsa Mussolini'nin bir devlet yarattığını, ülkeye düzen ve huzur getirdiğini söylüyorlardı. Ve sen de inanıyordun değil mi? Hayır, sana söylemiştim ve haykırıyordum. Görmüyor musunuz, onun yüzünden ne felaketlere sürüklendiniz? Onlar da, bizim felaketlerimizin nedeni İngilizler, Yahudiler ve komünistlerdir diyorlardı. Ama ben ne cevap verdim biliyor musun? Bak dinle, sen benim ne diplomat olduğumu bilmezsin. Aslında ben bir büyükelçi olabilirdim. Şöyle yanıtladım. Yahudileri ben de sevmiyorum. Peki Yunanistan'a neden sarktınız? Ne işiniz vardı Yunanistan'da? Yahudileri mi aramaya geldiniz? Yeter Zakarakis, yeter. Nazik davranmalısın. Kesme ve dinle. Onlar bana ne cevap veriyorlardı biliyor musun? Bizi Arnavutluk yardıma çağırdı. Çünkü Kuzey Epir adını vererek Arnavutluğu iç etmek istiyormuşsunuz. Bu doğrudur, Zakarakis. Evet, ama sen dinlemek istemiyorsun. İşte o anda ben de onlara şunu dedim. Evet, Arnavutluk bizimdir fakat faşizm suçtur. Ve onlar ne dediler biliyor musun? Faşizme karşı mücadele etmenin suç olduğunu söylediler. Çünkü faşizme karşı mücadele edilirken komünizme yardım edilmiş olur. Hakları vardı onların evlat. Hem de çok haklılardı. Ben şunu bilirim, şunu söylerim. Bilmeyerek de olsa sen aynı suçu işlemektesin. Gerçekten buna inanıyor musun Zakarakis? İnanmak mı? Öylesine eminim ki kesinlikle biliyorum. Kim ben antifaşistim diyorsa bil ki komünizm ve Sovyetler Birliği için çalışmaktadır. Şaşırmış gibi baktın ve anlamlı anlamlı güldün. İlginç, çok ilginç. Sana bir şey sorabilir miyim Zakarakis? İşte karşındayım oğlum, sor. Sen İtalyanca biliyor musun? Zakarakis, hayır bilmiyorum. Yalnızca Rumca biliyorum. Ne İngilizce, ne Fransızca, ne Almanca öğrenmek istedim. Ben bir milliyetçiyim. Peki Rimini'de İtalyanlar Rumca konuşuyorlar mıydı? Tek kelime bilmiyorlar. Peki öyleyse be budala. Bunca fikir alışverişinde nasıl bulunabildin bu cahilliğinle? Kendine bir Ioannidis'e verdiği sözü unutuvermişti. Seni bayıltıncaya kadar dövdü. Fakat sen pek üzülmedin. İstediğin olmuştu. Böylece açlık grevine başlama bahanesi çıkmış oluyor ve sen bir tuvaletle musluğa kavuşmak istiyordun. Çünkü kaçma planlarında tuvaletin rolü olacaktı. Açlık grevi denen şeyi bilmeyen Zakarakis, ilk 3 günlük dönemin dayanılması en zor günler olduğundan habersizdi. İlk 3 gün içinde insanın canı yiyecek istiyordu. Fakat o 3 günü atlatınca ardından gelen bitkinlik nedeniyle vücut artık hiçbir şey istemiyordu. Seni görmeye geldiğinde açlık grevine başlayalı 3 hafta geçmişti. O zaman artık yalnızca suyla yaşayabiliyordun. Yüzünde yanak diye bir şey kalmamıştı. Bacakların el bileği kadar incelmişti. Ağzından çıkan soluğun pis kokusundan yanında duracak gibi değildi. Seni bu durumda görmek onu korkuttu. Hemen Adalet Bakanlığı'na haber verdi. Ölmek üzere, ölüyor. Eğer ölürse uluslararası çapta bir skandal yaratmış oluruz. Senin durumun da kötü olur. Vay canına. Ne yapıp yapıp birkaç lokma yemen için seni ikna etmeliydi. Zakarakis mutfağa giderek günün yemeğini öğrenmek istedi. Mercimek yemeği, onun sevdiği bir yemekti. Bir tabağa koyup sana getirdi. Merhaba, bak sana ne getirdim. Benim için özel pişirmişler, ben de sana getirdim. Git başımdan Zakarakis, beğenmedin mi? Yoksa bir çorba ya da biftek mi isterdin? Bir çorba içmek için neler verirdin? Gözünde tütüyordu. Hayır, ben içinde suyu akan bir tuvalet isterim. Sana söylemiştim. Ben de sana söylemiştim, yapamam. Ben bir tuvaletle bir musluk istiyorum. Olmaz, ben de ölmeyi göze alıyorum. Görürsün o zaman, sen de ihmaden adam öldürmekle, hatta cinayetle suçlanırsın. Bütün dünyadan gazeteciler gelecek, senin beni açlıktan ve dayaktan öldürdüğünü yazarak Yunanistan aleyhine kampanya açacaklar. Ortak pazara girmemiz bile tehlikeye düşebilir. Neler söylüyorsun? Söylediklerimi duydun. Papadopoulos'la Ioannidis sana ne yaparlar artık orasını sen düşün. Şimdi beni rahat bırak. Huzur içinde ölmek istiyorum. Cennette bir tuvaletle musluğa kavuşurum. Zakarakis neredeyse ağlayacak uzaklaşırken. O gece uyumadı. Daha sonraki günlerde de İkide bir gelip nabzına bakıyordu. Gözle görülür biçimde eriyor ve bunu gizlemek için çaba harcamıyordun. Zakarakis, sana yaklaşırken dudaklarını kımıldatıyordun. Ölüyorum, ölüyorum. Sonunda boyun eğdi. Aleko, beni duyuyor musun? Ben sana istediklerini versem, sen bir tabak çorba içer misin? Anlayamadım. Tekrar et. Ben sana tuvaletle musluğu sağlarsam, sen de hatırım için bir çorba içer misin? Hayır. Önce tuvaletle musluk, sonra çorba. Peki öyleyse. Tuvaletle musluk yaptıracağım. Çabucak olmalı. Tamam, çabuk. Yarım saat sonra hücren işçilerin işgaline uğramıştı. Ellerinde kazma kürekleriyle sen de çorba içmeyi kabul ederek yeniden yemeye başladın. Tuvalet fikri, daha doğrusu tuvalet yoluyla kaçma fikri birkaç ay önce aklına gelmişti. Boetis'e göndereceğini anladığın Gudi kışlasındayken aklına gelmişti. Boetis'teki bu hücren kaçmaya uygun bir yerdi. Zemin katlı olması ve tenha bir yola uç vermesi bir yana, duvarları rutubetten çökmeye hazır bir durumdaydı. Kazmak için bir gereç yeterliydi. Bir de deliği genişletirken üstünü kapayacak bir cisim ve çıkan toprağı atabilecek bir yer gerekiyordu. Çıkan toprağı atmak için tuvaleti kullanacaktın. İşçiler geldikleri anda planın yarısı başarıya ulaştı diye düşündün. Artık Zakarakis'le şakalaşabilecek kadar keyifliydin. Ey Papadou! Plaki, nerede o mercimek yemeği? Bugün mercimek yok, bir parça tavuk verebilirim. Olsun, tavuk olsun. Bu arada toprağı neyle kazabileceğini düşündün. Yanında bir çatal bile yoktu. Yemek için bir kaşık veriyorlardı ama kaşıkla toprak kazılır mı? Yemekte getirdikleri kaşığı sakladın. Nöbetçi sorduğu zaman omuz silkerek, bilmiyorum dedin. Sonra duvarı tırmıkladın deneme mahiyetinde. Açacağın delik için ufak bir parça bez gerekiyordu. Ama böyle bir şeyi hangi bahaneyle isteyecektin? Zakarakis geldiğinde isterim diye düşündün. Zakarakis, memnun musun diye sorduğunda, bana bir perde gerek, ayıp perdesi dedin. Ne ayıp perdesi? E canım, ben tuvalete girdiğimde anahtar deliğinden izleyen olursa? Kim bakar ki? Sürekli izleniyorum, herkes bakıyor. Senin bile baktığın olmuştur. Numara yapma Zakarakis, seni gördüm ben. Ulan namussuz, neler yumurtluyorsun? Bana hakaret edersen her şeyi açıklarım. Ne söyleyebilirsin ki? Şantajcı seni. Ben şantajcı falan değilim. Utanma duygusu olan biriyim. Ben yüzü kızaran bir insanım. Hem sonra bir masayla bir sandalye yiyen bile yok. Bir perdem olmuş çok mu? Anlaşıldı. Sen odana döşemek istiyorsun. Masayla sandalyeyi vereceğim ve bir perde. Ne perdesi? Nereden bulayım perdeyi? Ne yazık ki şantaj işe yaramamıştı. Yalvarmak da fayda vermedi. Zakarakis, lütfen bir perde. Yok, perdem yok. Herhangi bir şaput parçası ve iki çivi yeter. Hayır. Neden hayırmış? Çünkü burada karar vermek yetkisi bendedir. Hapishaneyi sen mi yöneteceksin? Perdeyi vermeyeceğim. Eğer verirsen sandalyeyle masayı istemem. Hayır. Bu bir prensip sorunudur. Sen çılgınsın be. Çılgın mı? Tamam. Çözüm bulunmuş sayılırdı. Sen çılgınsın be. Çılgın mı? Deli numarası yapıp istediğini elde etme yolunu deneyecektim. Akşam Zakarakis'in uyumasını bekledin. Sonra pencerenin altına masayı çektin. Üstüne de sandalyeyi koydun. Demir parmaklıklara asılarak, ''Uyu, uyu Zakarakis. Aslında hiç uyumamalısın. Uyumayıp benim perdemi dikmelisin. Mavi renk olmasını istiyorum. Süslemeli de olması gerek. Birkaç gece böyle yapınca öteki mahkumlar rahatsız olup, ''Verin Tanrı aşkına, şunun perdesini de kurtulalım.'' dediler. Altıncı gece Zakarakis nöbetçilerle birlikte geldi ve sana bir güzel sopa çekti. Fakat dayağın ardından da perdeni taktırdı. Mavi ve işlemeliydi. Kazıya başlamıştın. Kaşıkla kazamadığın yerleri elinle, tırnağınla kazıyordun. Parmakların çizik, çürük içindeydi. Fakat acı duymuyor, gece gündüz çalışıyordun. Keyifle, ıslık çalarak. Zakarakis bir gün gelip, ''Sen ishal mi oldun?'' dedi. ''Niye ki? Sürekli tuvaletin suyunu çekiyorsun da.'' Hoşuma gidiyor, çekiyorum. Yasak mı? Hayır, yasak değil. Ne var ki, Zakarakis'in domuzunkine benzeyen gözlerinde bir zeka parıltısı geçti. Duvar kalınlığının yalnızca 2 ya da 3 santim inceliğe indiği gün geldi. 1-2 darbeyle devrilebilirdi. Geceyi beklemek kalmıştı. Rahat bir nefes alarak yatağa uzandın ve düş kurmaya koyuldun. Sokağa çıkınca sağa mı sola mı yönelmeli? Şu yana gidersem tenhadır. Öbür yan... Kalabalık olabilir. Neyse, talihin yardım ediyordu. Zakarakis'in aslında Papadopoulos ve Ioannidis gibi adamların emrinde bu hapishanelerde tutuklu hayatı yaşadığını düşünürken hücreye geldi. Aleko, senden bir ricam var. Söyle Zakarakis, dediğimi yapacak mısın? Söz mü? Sen aklını benimle bozmuşsun. Ama benim asıl kızdığım sen değilsin. Ben senin hizmet ettiğin kişilere kızgınım. Sen de bir tutukludan farksızsın Zakarakis. Pasturaki gibi. Diktatörlüklerin zindancı başıları hep böyledir. Siz bilgisizliğin kurbanlarısınız. Zalim olan sizler değilsiniz. Siz yalnızca budalasınız. Zakarakis, ishal olup olmadığını sorduğu günkü gibi gülümsemişti. Fakat daha fazla konuşacak vakit yoktu. Akşam olmak üzereydi. Gece saat 11. Kararlı, iki yumruk, bir de dirsek atınca duvarın dış kabuğu göçtü. Gürültü çıkacak mı diye kulak verdin. Hiç ses çıkmadı. Çıkış serbestti. Solunu tutarak başını delikten içeri soktun. Sonra kolunu, omzunu, kendini dışarı kaydırdın. İkinci omzunu da çekerken zorladın. Deliğin genişliğini yanlış mı hesaplamıştın? Hayır, giysiler yüzündendi. Deri ceket, yün kazak, yün gömlek. Soyununca geçebilirdin, soyundun. Elbiseleri bohça gibi dürüp öteki yana attın. Yarım metrelik bir sıçrayışla çıkabilecektin. Tamam, başını, omzunu, kolunu çıkarıp mideni de içeri çekerek yukarıya doğru kaydırdın kendini. Bir kahkaha sesi duydun ve ardından alaylı bir ses. ''Hava soğuk Aleko'' dedi. ''Orada yarı çıplak ne yapıyorsun?'' ''Utanma duygusu mu kaybettin?'' Zakarakis'ti konuşan. Sokak boyunca Yaklaşık 20 askerde nöbet tutuyordu. Zakarakis gülüyor da gülüyordu. Askerler de gülüyorlardı. O kadar ki gülmekten ellerindeki tüfekler rüzgarda oynayan ağaç dalları gibi havada sallanıyordu. ''Sen benim budala olduğumu mu sanıyordun ha? Sen budalasın, Zakarakis. Budala, kör ve sağır ha? Tuvalet suyu çekmeler, duvara tırmalayışlar, perde arkasına gizlenişler, saf. Neden bıraktım yapasın diye biliyor musun? Seni kendi elimle geldiğin yere sokmak istiyordum. Eğlenmek istiyordum. Ardından dayak geldi. Yüzüne, göğsüne, hayalarına. Seni yıkan dayak değildi. O alaylı bakışlar altında sokağa çıkışında ne yapıyorsun bakayım deyişiydi. Utancından kıpkırmızı kesilmiştin. Ölmeyi istiyordun. Aman tanrım, dövülmek, işkence edilmek bir şey değil. Fakat gülünç duruma düşmek, işte bu olmaz. Bu insancıl bir şey değil. Bunu bana ödeyeceksin Zakarakis. Nasıl ödeyeceğini bilmiyorum ama ödeteceğim sana bunu. Seni şimdiden tımarhaneye yollayacağım. Zakarakis son bir tekmeyle karşılık verdi ve dövmekten yorgun düşmüş terli bir durumda seni esacılara teslim etti. Onlar da seni bir battaniyeye sararak Gudi kışlasına götürdüler. Burada tekrar sorgular, aynı işkenceler. Kişiler de aynı kişilerdi. Malios, Babalis, Teofilo Yannakos, Ioannidis. Kızgınlıktan kabına sığamayan yine Teofilo Yannakos'tu. Söyle bakayım, neyle kazdın toprağı? Kaşıkla. Olamaz, inanmıyorum. Kim yardım etti? Söyle, kim? Hiç kimse. Yalancı. Yakında itiraf edersin. Düzenlediğin sahte belgelerinle itiraf etmiş olurum. Teofilo Yannakos, sen o belgelerle kıçını sil. Hem gramer öğren de öyle yaz bu belgelerini. Ben seni öldürürüm. En az şaşıran Ioannidis olmuştu. Ağzını hiç açmadan gözlerini sana dikmiş bakıyordu. Donuk yüzünde alaylı bir acımayla şöyle dedi. Panagulis, Panagulis. Seni kurşuna dizmek gerektiğini söylemiştim. Panagulis, kabahat Papadopoulos'un. Seni öteki dünyaya gönderecek cesareti bulamadı kendinde. Atina bölgesi komutanı Fedon Gizikis'ti oradaydı. Ceketinin sol kolunda siyah matem şeridi vardı. İdam emrini imzalayan generaldi. Ciddi fakat üzgündü. Birkaç gün önce eşi ölmüştü. Ellerin kelepçeli yerde yatıyordun. Yattığın yerin yakınında bir sefertası vardı. General Gizikis eğilerek, ''Bir lokma bir şey yiyiniz, lütfen yiyiniz.'' dedi. 14 aydan beri ilk kez sana ''Siz'' diye hitap eden biri çıkmıştı. Sen de ona ''Sayın General'' diye hitap ettin. ''Özür dilerim Sayın General ama ben bir köpek değilim ki böyle yiyeyim.'' ''Biliyorum. Fakat siz de onların kızgınlığını anlayışla karşılayınız. Elinize bir kaşık verdiler miydi? Bununla duvar deliyorsunuz.'' Zihninde bir şimşek çaktı. Tam fırsat çıkmıştı. Zakarakis'ten ve seni küçük düşürenlerden öc almak için dürüst biri çıkmıştı karşına. ''Eğer bu yetkili ve nazik kişiyi ikna etmeyi başarırsan kafandan kurtulabilirdin.'' Safça bir bakış ve şaşkınlık ifade eden bir yüz mimiyle ''Sayın General, kaşık hikayesine inanacak değilsiniz herhalde.'' Bir duvar muhallebi gibi yumuşak olamaz. Ne diyorsunuz siz Bay Panagulis? Demek istiyorum ki benim kaçmama Zakarakis ve nöbetçiler yardımcı oldular. Hatta fikri bana Zakarakis verdi. Ben kaçtıktan sonra Boyatis'ten kurtulmak istiyordu. Pastorakos gibi nakledilmek de amacı. İkili oynadığını düşünebilir miydim Sayın General? Bana içten davranıyor gibi gelmişti. Sonradan nöbetçilerden biri açıklar diye fikir değiştirmiş olabilir. Bay Panagulis, duyduklarıma inanamıyorum. Ben de aynı kanıdayım. Size bunu anlatıyorum. Çünkü siz uygar, dürüst bir insansınız. Gerçek bir askersiniz. Karşımda başkası olsa ağzımı açmam. Fakat siz bana hiç kötü davranmadınız. Ben işkence edilirken bile konuşmadım. Biliyorum Bay Panagulis, biliyorum. Siz şerefli bir insansınız. Fakat anlattığınız şey büyük bir skandal, inanılmaz bir şey. Biliyorum. Fakat gerçeği söylüyorum. Düşünebiliyor musunuz deliği açarken Zakarakis gelmişti. Ben de yorgunluk belirtisi görünce şöyle dedi. Deliği de ben açıverecek değilim. Sonra siz subaylar hakkında neler söylüyor? Benim de hor gördüğüm. Junta uşağı subaylar hakkında değil de sizin gibi subaylar hakkında söylediklerini duymalısınız. Teşekkür ederim Bay Panagulis. Siz dürüst bir düşmansınız. Fakat takdir edersiniz ki verdiğiniz bu bilgileri saklayamam. İlgili yerleri bildireceğim. Anlıyorum Sayın General. Belki pahalı ödeyeceğim ama zararı yok. Peki, hoşça kalın. Size bir kaşık gönderirim. Sağ olun Sayın General. İçini yakan bir kızgınlıkla ayrıldı. Birkaç dakika sonra her şeyi Ioannidis'e aktarmıştı. O da aynı kızgınlıkla Teofilo Yannakos'u çağırttı. Demek ki o delik bir kaşıkla açılmış. Normal bir çoba kaşığıyla. Evet generalim, durum kesin. Ve hiç kimse yardım etmiş ya da yeşil ışık yakmış değil. Hayır generalim, o bir şeytan. biliyorsunuz ve sen de bir budala beceriksiz bir eblehsin. Generalim neler söylüyorsunuz? Kaçıl önümden yoksa çizmelerimin altına alırım. Delikten senin çıkışını izleyen nöbetçiler, Güdük kışlasına getirilmişlerdi bile, pataklandıkları odalardan kulağına ulaşan çığlıkları sana müzik sesi gibi hoş geliyordu. Yapmayın, ne olur yapmayın. Ben masumum, yemin ederim ki, Ioannidis, Zakarakis'i de çağırmıştı. Demek emekliye ayrılmak niyetindesin. Ne demek istediğinizi anlayamıyorum, generalim. Anlıyorsun Zakarakis, anlıyorsun. Konuşmayan adam bu kez artık konuştu. Her şeyi biliyorum. Boşuna nefes tüketme. Sayın generalim, yorgun olmasına yorgunum. 5 aydır ele avuca sığmayan o şeytanla uğraşmanın ne demek olduğunu bilmezsiniz. Oradan nakledilmek isterim. Sırf o canavarı görmemek için. Fakat emekliye sevk edilmek istemiyorum. Nakil mi dedin? Yanlış duymadım değil mi? Evet generalim, mümkünse eğer. Artık onunla baş edemeyeceğim. Şeytan mıdır, cin midir bilemiyorum. Ioannidis'in sesi her zamankinden daha soğuk çıktı. Onu sizden daha iyi tanıyorum. O bir şeytandır fakat dürüsttür. Sizin gibi budala bir kaypak değil. Seni vatan haini olarak askeri mahkemeye sevk etmeliyim. Fakat senin için armağan olur bu. Askeri mahkeme mi dediniz? Vatana ihanet mi dediniz? Generalim, o herifi kaçarken yakalayan benim. Sözüm kesme Zakarakis. Sana önceden söyledim, nefesini tüketme. Sana ne ceza verileceğini ben bilirim. Hak ettiğin ceza, Boyatis hapishanesinde kalmaktır, onunla birlikte. O hayatta kaldığı sürece, sen de onunla birlikte o hapishanede bulunacaksın. Yapmayın generalim, bunu yapmayın. Şimdi sana özel bir görev vereceğim. Ona öyle bir hücre yapacaksın ki, sen kapısını açsan bile kaçamamalıdır. Şimdi defol. Şunu da unutma, eğer bunda başarılı olmazsan, onunla birlikte aynı hücreye tıkarım seni. 2 hafta süreyle Zakarakis pelte gibiydi. Ioannidis'le karşılaşması onu öylesine etkilemişti ki zayıf bir anında sana karısıyla cinsel ilişki kuramadığını bile söyleyebilirdi. Ancak seni sağlam bir hücreye yerleştirmiş olarak lüşlediği zaman Ioannidis'i unutabiliyordu. Ama bu nasıl bir hücre olmalıydı? İşte bu soruydu onun uykusunu, iştahını, seks gücünü kaçıran. Hücre seçimi işini bile Zakarakis'e bırakmıştı. Ioannidis, bu senin sorunundur Zakarakis. Sana 3 aylık bir zaman veriyorum. Noel geçtikten sonra hazır olmalı. Zakarakis derin bir düşünceye daldı. Broşürleri, dergileri inceledi. Hücrenin çok sağlam olması için her yanı betondan yapılmalıydı. Duvarlar havalı pompalarla bile delinemeyecek kalınlıkta olmalı. Damdan insanı çarpan ceryanlı teller geçirilmeli. Pencereler çok küçük olmalıydı. Kısacası yalnız seni değil, hayal gücünü de hapsedebilecek bir yapı düşünüyordu. O küçücük kafasında planladığı senin düşünme gücünü yok etmekti. Öyle ki bir daha şeytanlık düşünmeyecektin. Bu kez başarırsan, Ioannidis acımasız davranırdı Zakarakis'e karşı. Sonra Kasım ayı sonlarına doğru bir gün, mezarlığı dolaşırken gördüğü bir mezar zihninde bir çağrışım yaptı. O şeytan için hücreyi bir mezar biçiminde yaptırmalıydı. Mezar biçiminde ve ölçüsünde bir hücre, yanı başına belki bir selvi dikmeyi de ihmal etmezdi. Esin kaynağını kaybetmekten korkan bir sanatçı gibi, Boyatis hapishanesindeki odasına kapanıp müstakbel hücrenin biçimini çizdi, ölçülerini saptadı. 2 ay sonra hücre hazırlanmıştı. 1 Şubat sabahından itibaren 4 yıl süreyle içinde kalacağın hücre hazırdı. O korkunç Şubat sabahı, Gudi'deki kışladaydın ve Zakarakis'in Parthenon gibi bir yapıt diktiğinin farkında değildin. Onun yetki alanından çıktığını sanıyordun. Gudi hapishanesinde fena sayılmazdı durumun, hapishane müdürünün kelepçe takmadığı bile oluyordu. Nöbetçiler seninle sohbet ederlerdi. Aralarında bir Morakis daha bulmuştun, seni kaçırmaya gönüllü. Bu gönüllü sana haber verdi. Biliyor musun, seni buraya ilk getirdiklerinde dövme görevini bana vermişlerdi. Kendi kendime şöyle demiştim, eğer ölmezse bu Panagulis, onu kaçırmak için elimden geleni yapacağım. Sana özgü yöntemlerle onu iyice tarttın ve sonunda iştenlikle konuştuğu kanısına vardın. Bunun üzerine birlikte bir plan yaptınız. Bu kez hafifliklere paydos demek, dikkatli olmak gerekti. Sana üniforma sağladıktan başka Gudi'den çıkabilmek için gerekli belgeleri, bir sahte pasaport, yüzünün çizgilerini etkileyecek bir çift siyah gözlük sağlayacaktı. Çıkışta seni bir de otomobil bekleyecekti. Vulagmeni açıklarında bir yat bulunacaktı. Yata ulaşınca hemen kara suları dışına çıkmaya çalışılacaktı. Tek zorluk hücrenin kilit anahtarlarıydı. Anahtarlar bir yüzbaşıdaydı. Anahtarları yürütemem Aleko. Gerek yok. Bir anahtarcıya git ve benzer tüm anahtarları al gel. 50 anahtar satın alıp gelmişti. Bir tanesi 2 kilitten birine uymuştu. İkincisine ise hiçbiri uymamıştı. İstedin diye gidip yüzlerce anahtar daha aldı geldi. Deneye deneye sonunda öteki kilide anahtar uydurdun. Şimdi sorun çözümlenmiş, ertesi gece için kaçış planı kararlaştırılmıştı. Otomobille yat hazır mı? Evet, günlerdir hazır. Yarın gece yarısı. Tamam. Gece yarısı hapishane derin bir uykuya daldı. O sabah keyifle şarkı söylüyordun. Bu Boetis'te hücreni tuvalet yaptırdığın günkü gibi, fakat keyfin uzun sürmedi. Çünkü saat 9'a doğru bir manga asker geldi hücrene. Hadi yürü Panagulis, hareket ediyoruz. Nereye gidiyoruz? Boetis'e gidiyoruz. Panagulis, Boetis'e döneceksin. Sinirinden ağlayacaktın. Bitmeyen nakiller. Ve karşıda Boetis'in kurşunlu renkli duvarları, kale burçları gözüktü. Zakarakis kışla girişinde bekliyor, elleri cebinde, muzaffer bir edayla duruyordu. Bak hele, kim gelmiş? Sen Gudi'de tatil geçirirken senin için neler hazırladım? Seni kötü bir haberin beklediğini sezmiştin. Şimdiye dek karşına çıkan olayların en kahredicisiydi bu. İşte dostum, geldik. Nasıl, hoşuna gitti mi? Senin için yaptırdım. Oracıkta duran, mezarla Selvi, yüzüne inen müthiş bir şamar gibiydi. Zakarakis, Selvi küçük ama büyür, dedi. Sen, bu hücreyi görmeyenler nasıl bir şey olduğunu bilemezler derdin hep. Bu nedenle junta düşer düşmez, Savunma Bakanı Evangelis Averof'tan fotoğrafını çekme izni istemiştin. Fakat o vermemişti. Sonradan milletvekili seçildiğinde tekrar söyledin Averof'a. Kaprisi için değil, mahkumlara nasıl davranıldığını dünyaya göstermek için istediğini belirtmiştin. Averof yine izin vermedi. 3 yıl süreyle isteklerini geri çevirdi. Oraya gidip bir göz atmana, kendi kendine, beni bu duvarlar arasında tuttular, buraya attılar ama yine de hayata tutunabildim, yenik çıkmadım demene izin vermediler. Sana oranın fotoğrafını bile çektirmediler. Fakat sen öldükten sonra dibe çökmüş bir geçmişin izlerini bulmak için oralara gittiğimde senin yerine ben baktım, ben gördüm, ben fotoğrafını çektim. Averof'un buldozerleri mezarı yıkıyordu. Yıkılan duvarlar, kuleler arasında sana top oynattıkları avluyu gördüm. Tuvalet yaptırmak için nice uğraştığın ve Morakis'le birlikte kaçtığın hücreyi gördüm. Delik açtığın duvarı tanıdım. Yarı çıplak durumda yakalandığın küçücük sokağı, sonra da Zakarakis'in Partenon'unu gördüm. Birden tanıdım seni hücre diye, tıktıkları mezarı ve kalbim durur gibi oldu. Gerçekten bir mezardı. Söylediklerinde hiç abartma yokmuş. Rengi, ölçüleri, görünüşü tıpkı bir mezardı. Yalnızca 30 santimetre, 30 boyunda küçücük bir pencere, betonun büyüklüğünü bozuyordu. Bir de hücreye giriş kapısı. İçi desen berbattı. Çünkü dışarıdan göründüğünden daha küçüktü. Hücrenin antresi hücrenin 1/3 büyüklüğündeydi. Asıl hücre dipteydi. İnsanın çenesine kadar olan bölümü çeliktendi. Üst bölümü de demir parmaklıktı. Büyüklüğü 2 metreye 3 metreydi. 2 kişilik bir yatağın kapladığı yer kadar. Ancak bu karşılaştırma yanıltabilir insanı. Burada uzanmak, mezarda yatmak gibiydi. Pencere parmaklıklarından güneş ışınları çok az giriyordu. İçine kışın soğuk, yazın sıcak işliyor, yağmur kolaylıkla giriyordu. Gidip mezarın içine girdim. Gezinmek için ayrılmış 1 metre 80'e 90 santimlik incecik şeritte yürümeye çalıştım senin şiirini anımsayarak. 3 adım ileri, 3 adım geri yeniden. 1000 kez aynı yoldan geçmek bugünkü gezinti yordu beni. Yine 3 adım mı? En çok 2 adım atılabiliyor ve insanın hemen başı dönüyordu. Ranzaya uzanmayı denedim. Üstüme düşecek gibi basık tavanla daracık duvarlar, soluğumu boğar gibi oldu. Nefes almak için demir parmaklığa doğru atıldım. Parmaklığı açıp çıkma içgüdüsünü zor yendim. İçeride saatler geçirdiğimi sandığım halde yalnızca 10 dakika geçmişti. Tekrar denemek istedim. Bütün irademi kullandım fakat zaman ağır bir damla gibi zor aktığından yaşama kavramı yok oluyor. İnsanın zihni bir ölüm sessizliğine dalıyordu. Tek bir şey istiyordu insan, kaçmak. 8. ayrımın sonu, sayfa 119.